Ayrım 42, 4. Protokol, Frederick Forsyth, sayfa 404. 9.43 gece gri kamyonet, Gors Hayes denilen yakın sokağa ilerledi. Preston Hall'de telefonun yanında dururken kulağındaki kulaklık, kamyonet sürücüsüyle Lindhurst arasındaki konuşmaları dinlemesini sağlıyordu. Kamyonet ağır ağır ilerlemekteydi. Cherry Hayes'in başına doğru yaklaşıyordu. Yolda hala yaya falan yoktu. Lindhurst, arka bahçe ekibindeki iki kişiye polis arabasından inip yola koyulmalarını emretti. Kamyonet şoförünün yanındaki telsizci, 15 saniyeye kadar Cherry Hayes'e giriyoruz dedi. Yavaşlayın, 30 saniye var diye cevap verdi Lindhurst. 20 saniye sonra, şimdi sokağa girin dedi. Kamyonet köşeyi dönüp ortaya çıktı, çok yavaş ilerliyordu. 8 saniye diye mırıldandı Lindhurst telsize. Sonra Preston'a hırçın bir fısıltıyla şimdi numarayı çevir dedi. Kamyonet sokakta ilerledi, 12 numaranın kapısına geçti. Bay Armitage'in çiçekleri önünde durdu, bu bilerek yapılıyordu. Baskıncılar hedefe çapraz yaklaşmak isterlerdi. Kamyonetin yağlanmış yan kapısı kayarak açıldı, siyahlı 4 adam tam bir sessizlik içinde yere ayak bastılar. Ne koşuşma oldu, ne ayak sesi, ne de boğuk fısıltılar. Provası yapılmış bir düzen içinde Bay Armitage'in çimenleri üzerinden ilerleyip Bay Ross'un park etmiş duran arabasının çevresini dolaştılar. 12 numaranın ön kapısına vardılar. Wingmaster'ı taşıyan adam menteşelerin hangi tarafta olacağını biliyordu. Daha yürürken silahını omzuna almıştı bile. Menteşe yerlerini saptadı, dikkatle nişan aldı, yanı başında bir ikincisi balyozu havaya kaldırmış bekliyordu. Onların arkasında Steve'le onbaşı, HK'ları ellerinde hazır durmaktaydılar. Salonda Valeri Petrovski pek rahatsızdı, dikkatini televizyona toplayamıyordu. Duyuları çok fazla şey kaydetmekteydi. Bir komşunun süt şişelerini dizerken çıkardığı şıngırtılar, bir kedinin miyavlaması, uzaklardaki bir motosiklet motorunun sesi, limana giren bir şilebin düdüğü. 9.30'da yine bir aktualite programı başlamıştı. Bakanlarla ve bakan olma umudu bulunanlarla röportajlar yapılıyordu. Petrovski bezmiş gibi kalkıp BBC 2'yi çevirdi. Orada aksi gibi kuşlarla ilgili bir belgesel vardı, içini çekti. Politikadan iyi de hiç değilse. Programı izlemeye başlayalı aşağı yukarı 10 dakika olduğunda Armitage'ın da çıkıp üsüt şişelerini dizmeye başladığını duydu. Her zaman aynı sayıda şişe ve her zaman gecenin aynı saatinde diye düşündü. Sonra ihtiyar budala karşı kaldırımda birine seslendi. Aynı anda gözüne televizyondaki bir şey ilişti, ona dikkatle baktı. Şaşırmıştı. Röportajı yapan kadın yassı, kasketli bir adama sorular soruyordu. Adamın özel merakı güvercinlerdi besbelli. Elindeki küçük yaratığı kameranın tam önünde tutuyordu. Baş ve gaga biçimi çok değişikti. Petrovski birden doğrulup oturdu. Tüm dikkatini o kuşa verdi, kulağı röportaja yöneldi. Bu kuşun tıpkısını daha önce başka bir yerde görmüş olduğundan emindi. ''Bu güzel kuş yarışma için mi?'' diye soruyordu bayan röportajcı. Yeni bir sunucuydu, biraz fazla zeki ve atak. Bu röportajı olduğundan daha ilginç hale getirmek için çaba harcıyordu. ''Yok canım'' dedi yassı kasketli adam, ''bu süs kuşu değil, bir Westcott.'' Petrovski birden o kuşu genel sekreterin Usova'daki dağçasının salonunda gördüğünü hatırladı. ''Onu geçen kış sokakta buldum'' demişti kurnaz İngiliz ona. Kuş da kafesinden ona tıpkı böyle zeki gözlerle bakmıştı. ''Bu türlere kentlerde pek rastlamıyoruz'' dedi bayan sunucu. O sırada Petrovski'nin holdeki telefonu çaldı. Normal olarak gider açardı, arayan bir komşu da olabilirdi çünkü. Işıklar yanıkken evde yok numarası yapmak kuşku çekerdi. Giderken de tabancasını alıp hole götürmezdi. Ama bu kez oturduğu yerden kalkmıyor, gözünü de o ekrandan ayırmıyordu. Telefon ısrarla çalmayı sürdürdü. Televizyonun sesi de ona katılınca dışarıdaki lastik tabanlı ayak seslerini iyice boğdu. Kasketli adam neşeli bir sesle, ''Herhalde rastlamayız'' diye karşılık verdi sunucuya. ''Westcott sokak kuşu da değildir. En hızlı uçabilen türlerdendir. Bu yavru her zaman getirildiği yere döner. Bunlara yuvaya dönenler denir.'' Petrovski öfkeyle ırıldayarak koltuğundan kalktı. İngiltere'ye girdiğinden beri yanından ayırmadığı kocaman Sako tabancası da yanı başındaki yastığın üzerinden onunla birlikte yükseldi. Rusça bir tek kelime çıktı ağzından. Kimse duymadı ama o sözcük hain demekti. O anda bir gümbürtü koptu, sonra ikincisi duyuldu. Birbirine o kadar yakın seslerdi ki tek ses gibi birleştiler. Aynı anda ön kapının camı kırılıp saçıldı. Evin arkasından iki gümleme sesi geldi. Holde ayak sesleri koşuştu. Petrovski salonun kapısına doğru dönüp üç el ateş etti. Elindeki Sako Trias'a üç ayrı tür namlu takılabiliyordu. Ama o en ağır kalibrelisini takmıştı. İçinde beş kurşun vardı. Yalnızca üç el ateş etti. Öbür ikisi kendisi için gerekebilirdi. Attığı üç mermi kapının ince tahtasını delip hole çıktı. Cherry Hayes'de oturanlar o geceyi ömürlerinin sonuna kadar anlatıp duracaklardı ama hiçbiri de doğru anlatamayacaktı. Wingmaster'ın gümbürtüsü hepsini koltuklarından fırlatmıştı. Menteşeler yerlerinden fırlarken ateş eden kenara çekildi, arkadaşına yol açtı. Balyozun bir inişi öbür taraftaki sürgüyle zinciri parçalayıp her yöne uçurdu. O adam da yana geçti, ikisi de ellerindeki silahları bırakıp HK'larıyla ileri doğru nişan aldılar. Steve ile onbaşı eve dalmışlardı bile. Onbaşı üç adımda merdivene ulaşıp yukarı atıldı. Steve çalmakta olan telefonun yanından koşarak geçti, salonun kapısına vardı. Açmak üzere döndüğü anda bastığı yerden havalandı. Hole fırlayan üç kurşun Steve'in vücuduna duyulabilecek seslerle çarpıp sırtını merdivene yasladı. Wingmaster'ı kullanan adam yalnızca kapalı kapıya doğru uzanıp içeriye iki kez tetik sıktı. Sonra kapıyı bir tekmede devirdi, yuvarlanarak içeri daldı. Çömelmiş durumda silahı hazır doğruldu. İlk ateş sesi duyulduğunda yüzbaşı Lindhurst karşı evin kapısını açtı. Peşinde Preston'la birlikte koşmaya başladı. Işıklı holde kendi yardımcısının salon kapısına yaklaşışını gördü. Sonra paçavra bir bebek gibi savruluşunu izledi. Lindhurst öne doğru ilerlemeye başladı. Preston da ardındaydı. Salonda çömelmiş asker yerdeki hareketsiz gövdeye bakarken yüzbaşı Lindhurst ile salonun kapısında belirdi. Durumu bir bakışta gördü ortalıktaki dumana rağmen. "Git Holde Steve'e yardım et," dedi adamına. Adam tartışmadı. Yerdeki gövde hareket etmeye başladı. Lindhurst silahını ceketinin içinden çekti. Asker iyi iş başarmıştı. Petrovski yarayı sol dizinden, karın altından ve sağ omzundan almıştı. Tabancası odanın köşesine fırlamıştı elinden. Kapı kapalı olmasına rağmen asker ikişerlik iki tetiğin yani dört atışın üçünü tutturmuştu. Petrovski büyük acılar içindeydi ama hala hayattaydı, sürünmeye başladı. Dört metre ilerisinde gri çelik dolabı görebiliyordu. Biri sarı, biri kırmızı, iki düğmeyi de. Yüzbaşı Lindhurst dikkatle nişan aldı ve bir tek el ateş etti. John Preston onu itip yanından öyle hızlı geçti ki adamın yan tarafına çarptı. Yerdeki gövdenin yanına kendini dizüstü attı. Gövde yan yatıyordu. Kafanın arka yarısı uçmuştu. Ağzı hala balık gibi açılıp kapanıyordu. Preston yüzünü ölmekte olan bu surata yaklaştırdı. Lindhurst'ün tabancası hala nişan almış durumdaydı. Ama MI5'in adamı kendisiyle Rus'un arasına girmişti artık. Daha iyi vurabilmek için bir adım yana kaydı, sonra Browning'ine indirdi. Preston ayağa kalkıyordu, ikinci atışa gerek yoktu. Lindhurst köşedeki çelik dolabı işaret ederek, "Aldermaston'un adamları hemen gelip şuna bakmalı," dedi. "Preston, onu diri izliyordum," dedi yüzbaşıya. "Üzgünüm arkadaş, olamadı," diye karşılık verdi yüzbaşı. Aynı anda ikisi birden bir klik sesiyle yerlerinden fırladılar. Yan raftan bir ses geliyordu. Orada büyük bir radyo durmaktaydı. Saati kurulmuş, zamanı gelince kendi kendine açılmıştı. Radyodaki ses konuştu. "İyi akşamlar, burası Moskova Radyosu, İngilizce bölümü. Şimdi saat 10 haberlerini sunuyoruz." Terry'de, özür dilerim tekrar ediyorum, Tahran'da bugün bir hükümet sözcüsü. Yüzbaşı Lindhurst ilerleyip radyoyu susturdu. Yerdeki adam görmeyen gözlerle bakıyor, sırf kendisine yönelik şifreli mesajı duyamamış bulunuyordu. 23. Kısım. Öğle yemeği daveti 19 Haziran Cuma günü saat 1'de St. James'deki Brooks kulübündeydi. Preston kapıdan tam o saatte girdi ama daha kendini kulüp kapıcısına tanıtmaya fırsat bulamadan Sir Nigel Mermerhall'ün karşı tarafından onu karşılamak üzere ilerledi. ''Sevgili John, gelmen ne büyük nezaket.'' Önce bir içki içmek üzere bara geçtiler. Sohbetleri gayri resmi havada başladı. Preston şefin Hereford'dan yeni döndüğünü, hastanede Steve Bilbow'u da ziyaret etmiş olduğunu anladı. Çavuş şanslı çıkmış, ucuz kurtulmuştu doğrusu. Rus'un tabancasının yassılmış kurşunlarından kalıntılar zırhından çıkarıldıktan sonra doktorlardan biri oradaki yapışkan lekeyi fark etmiş, tahlilini istemişti. Siyanit bileşimi damara girememişti. Sas'ın adamını kurtaran aradaki travma yastıkçıkları olmuştu. Ayrıca tabii her yanı çürükler, sıyrıklar içindeydi ama durumu fena değildi. Harika, dedi Sir Nigel gerçek ve içten bir heyecanla. İyi bir adamın kaybı pek kötü olur. Barda oturanların geri kalanı hep seçimlerden konuşmaktaydı. İçlerinden bazıları gecenin ilk yarısında uyumamış, taşra kentlerinden gelen sonuçları izlemişlerdi. Saat 1:30'da yemek salonuna geçtiler. Sir Nigel rahatça konuşabilecekleri bir köşe masa ayırtmıştı. Oraya doğru yürürken kendilerine doğru yürümekte olan kabine sekreteri Sir Martin Flannery'nin yanından geçtiler. Hepsi birbirini tanıyordu ama Sir Martin arkadaşının iş konuşacağını fark ettiği için uzaklaştı. İki büyükler birbirlerini hafif bir baş hareketiyle selamladılar, bu yeterdi. Sırt tıpışlamak yabancılara göreydi. Sir Nigel peçetesini dizlerinin üzerine yayarken, ''Aslında seni buraya çağrışımın nedeni teşekkürlerimi ve tebriklerimi sunmak için John.'' dedi. ''Dikkate değer bir operasyon ve harikulade bir sonuç.'' Bak, ben kuzu budunu tavsiye ederim. Bu mevsimde çok leziz olur. Tebrikler, korkarım pek kabul edemeyeceğim, dedi Preston alçak sesle. Sir Nigel yarım ay biçimindeki gözlüklerinin ardından yemek listesini inceliyordu. Öyle mi? Bu aşırı bir alçak gönüllülük mü yoksa aşırı bir kabalık mı? Hah, fasulye, havuç, bir de fırınlanmış patates, yavrum. Preston, yalnızca gerçekçi olmaya çalışıyorum, dedi garson kız uzaklaşınca. Franz Winkler diye tanıdığımız adamla konuşabilir miyiz? Chesterfield'da hayranlık uyandıracak biçimde izlediğin adamı mı? Açık konuşmama izin verin Sir Nigel. Winkler değil, peşindeki gözcülerden, başındaki ağrıdan bile kurtulmayı bilemez. Bir kutu aspirin yutsa bile beceriksiz bir budalaydı o. Ama duyduğuma göre Chesterfield istasyonunda hepinizi neredeyse ekiyormuş. Boşluk bıraktık, diye karşıladı bunu Preston. İyi bir gözetleme operasyonunda aradaki her istasyonda adam bulundurulurdu. Sorun orada değil, adamın hareketleri sakardı. Bize o bir profesyonel dendi ama berbat bir profesyoneldi. Bizden kurtulmayı başaramadı. Anlıyorum, başka nesi var Winkler'ın? Ah, kuzular geliyor, çok da nefis pişmiş. Servis yapılıp garson gidinceye kadar beklediler. Preston çatalıyla yemeğine şöyle bir dokundu, kaygılı hali vardı. Sir Nigel tadını çıkara çıkara yiyordu. Franz Winkler, Heathrow'a gerçek bir Avusturya pasaportu ve geçerli İngiltere vizesiyle geldi.
Evet, öyle geldi tabii.
İkimiz de oradaki göçmenlik görevlileri kadar iyi biliyoruz ki Avusturya vatandaşlarının İngiltere'ye girebilmesi için vize gerekli değil. Viyana elçiliğindeki her danışmanımız söyleyebilirdi bunu Winkler'a. Kontrol görevlisinin o pasaport numarasını ışıklı kontrole sokması o vize yüzündendi ve pasaport sahte çıktı.
Hepimiz hata yaparız, diye mırıldandı Sir Nigel.
KGB o tür hatalar yapmaz efendim. Belgeleri her zaman kusursuzluk düzeyindedir.
Onları da fazla gözünde büyütme John. Bütün büyük örgütler zaman zaman işleri yüzlerine, gözlerine bulaştırırlar. Biraz daha havuç, İstemez misin? O halde izninle ben alayım.
Aslında o pasaportta iki kusur vardı efendim. Pasaport numarasının kırmızı ışık vermesinin nedeni, 3 yıl önce aynı numarayı taşıyan Avusturya pasaportuna sahip birinin Kaliforniya'da FBI tarafından tutuklanmış olması. Halen de Soledad cezaevinde yatıyor.
Sahi mi? Ulu tanrım, Sovyetler o kadar da kurnaz değilmiş demek.
Londra'daki FBI temsilcisine telefon edip suçun ne olduğunu sordum. Anlaşıldığına göre öteki ajan Silikon Vadisi'ndeki Intel şirketinden birine şantaj yapıp ondan gizli teknolojik bilgiler almaya çalışmış.
Ne kötü.
Nükleer teknolojiyle ilgili bilgiler.
Sen de bunun üzerine düşündün ki.
Düşündüm ki Franz Winkler bu ülkeye pırıl pırıl bir neon ışığı gibi geldi. O ışık aslında bir mesajdı. Adam iki ayaklı bir mesaj olarak geldi bize. Sir Nigel'ın yüzü hala neşeli gibiydi ama gözlerindeki pırıltılar solmuş, yok olmuştu.
Peki bu olağanüstü mesaj ne diyordu John?
Bence dediği şu, size yönetici illegal ajanı veremiyorum çünkü nerede olduğunu bilmiyorum. Ama bu adamı izlerseniz sizi vericiye götürecektir ve götürdü de. Ben de vericiyi gözleyip bekledim, sonunda ajan oraya geldi.
Aslında ne demeye çalışıyorsun?
Sir Nigel çatalıyla bıçağını boşalmış tabağına bırakıp peçetesinin ucuyla ağzına dokundu. Bence o operasyon satıldı efendim. Karşı taraftan birinin o operasyonu bilerek ve isteyerek sabote ettiğini düşünmekten başka çarem yok.
Ne kadar garip bir fikir. Sana çilek tatlısını tavsiye ederim. Geçen hafta yemiştim. Değişik parti çilek tabii ama yine de. Tamam mı? 2 tane lütfen. Evet, biraz da taze krem şantiye.
Bir soru sorabilir miyim dedi Preston tabaklar toplanırken.
Nasılsa soracağından eminim diye karşılık verdi Sir Nigel, gülümsüyordu.
O Rus neden ölmek zorunda kaldı?
Anladığıma göre nükleer bombaya doğru sürünüyormuş ve niyeti de düğmesine basmakmış.
Çilekler gelirken Preston ben oradaydım dedi. Servisin yapılmasını beklediler.
Adam oyluğundan, karnından ve omuzdan yara almıştı. Yüzbaşı Lindhurst onu bir tekmeyle de durdurabilirdi. Kafasını uçurmaya gerek yoktu.
Herhalde yüzbaşı kesinlikle emin olmak istemiştir dedi büyük usta.
O Rus hayatta olsaydı Sir Nigel, Sovyetler Birliği'ni suçüstü yakalamış olur, suçlayabilirdik. Adam ölünce inkar edemeyecekleri hiçbir şey kalmıyor elimizde. Yani başka bir deyişle olay artık örtbas edilmek zorunda.
Usta ne kadar doğru diye başını salladı, bir yandan çileklerini çiğniyordu.
Yüzbaşı Lindhurst, Lord Frinton'ın oğlu oluyor.
Öyle mi? Frinton mu dedin? Onu tanımam mı gerekiyor?
Herhalde aynı okula gitmiştiniz. Sahi mi? Okullarda öyle çok kalabalık olur ki hatırlamak kolay değil.
Ve sanıyorum siz Julian Lindhurst'un isim babasısınız.
Sevgili John, sen müthiş bir araştırmacısın bakıyorum ha.
Sir Nigel tatlısını bitirmişti, ellerini kenetledi, çenesini eklemlerinin üzerine dayadı. MI5 soruşturmacısına dengeli bakışlarla baktı, neşesi yok oluyordu.
Başka?
Preston başını ciddi ciddi salladı. Eve baskın başlamadan bir saat önce yüzbaşı Lindhurst'a karşı kaldırımdaki evin holünde bir telefon geldi. Telefona ilk cevap veren arkadaşımla konuştum. Arayan bir telefon kulübesinden arıyormuş.
Kendi iş arkadaşlarından biri değil miymiş?
Hayır efendim. Ekip elemanları telsizle konuşuyorlardı aralarında. Operasyona dahil olmayan hiç kimse de bizim o evde olduğumuzu bilmiyordu. Yalnızca Londra'daki birkaç kişinin dışında tabii.
Ne demek istediğini sorabilir miyim?
Bir tek ayrıntı daha Sir Nigel. Rus son nefesini verirken bir tek kelime fısıldadı. Ölmeden o kelimeyi mutlaka söylemek ister hali vardı. O sıra ben kulağımı onun ağzına yaklaştırmıştım.
Philby dedi. Philby mi? Ulu tanrım, acaba ne demek istemiş olabilir?
Bana kalırsa Harold Philby'nin kendisini ele verdiğine inanıyordu. Üstelik bence haklıydı da.
Anlıyorum. Bu sonuca nasıl vardığını anlatma şerefini bahşeder misin?
Şefin sesi yumuşaktı ama tonunda eski dostluktan eser kalmamıştı. Preston içine derin bir soluk çekti.
Bence vatan haini Philby bu operasyona dahildi. Belki başından beri dahildi. Eğer bu doğruysa ne olursa olsun kaybetmeyecekti. İngiltere'ye dönmek istediği yolundaki dedikoduları herkes gibi ben de duydum. Son günlerini geçirmek üzere. Plan başarılı olursa belki Sovyet patronları onu serbest bırakır, Londra'daki yeni katı sol hükümet de ona giriş vizesi verirdi. Belki bir yıl sonra falan. İkinci şıkta Londra'ya planın ana hatlarını verip plana ihanet etmekti.
Sence bu olağanüstü iki yoldan hangisini seçti?
İkincisini Sir Nigel.
Ne amaçla peki?
Eve dönebilmek için. Bunu bu taraf sağlasın diye. Bir alışveriş.
Ve benim de bu alışverişe aracı olduğumu mu düşünüyorsun?
Ne düşüneceğimi bilemiyorum Sir Nigel. Daha başka ne düşünebileceğimi de bilemiyorum. Dedikodular var. Eski arkadaşları, sihirli çember, bir zamanlar üyesi olduğu grubun dayanışması, bu tür dedikodular.
Preston önündeki tabağa baktı. Çileklerin yarısını yiyebilmişti. Sir Nigel uzun süre gözlerini tavana dikti. Sonra içini çekti.
Dikkate değer bir adamsın John. Söylesene haftaya bugün ne yapıyorsun?
Hiçbir şey herhalde.
O halde lütfen sabah 8'de beni Sentinel binasının kapısında bul. Pasaportunu da getir. Şimdi izin verirsen kahve içmekten vazgeçelim.
42. ayrımın sonu. Sayfa 414.